Ayrım 5.
Sayfa 41. Onlar hep aynı şeyi düşünüyorlardı. Aslında asılan, ortadan kaldırılmaya çalışılan Cengiz, Mustafa ya da Cevdet değil, bir neslin hayat hakkıydı. Ezilen bir neslin düzene karşı olan kutsal isyanı ve itirazıydı. En şerefliler asılıyordu. Şerefsizler rahatça, dönekçe, kahpece yaşayabilirdi artık. Sıcak yataklar, rüküş fahişeler, ışıklı pisler, işret meclisleri, toplumun iliğini emen kumarhaneler, vurguncu düzen ve bütün pislikler kendilerini tehdit eden unsurlardan geçici bir süre de olsa kurtulduklarını sanabilirlerdi artık. Birileri köpeklerine rahatça doğum günü yapabilirlerdi. Birileri yetimin hakkını, dulun payını, şehit askerlerden geri kalan tahanını hayali ihracatçılara aktarabilirlerdi serbestçe. Üst soysuzlara gün doğmuştu. Hastane kapılarında ilaç parası bulamadığı için kıvrılıp yatanların, sıcak bir yuva bulamadığı için kışın en soğuk gününde köprü altlarında perişan bir hayvan gibi geceleyenlerin, dışlananların, itilenlerin, kakılanların, namusu paralananların isyan ve itirazlarının simgeleri ezilmiş, yok edilmişti. Spartaküs'ün sonu da öyle olmamış mıydı? Üst ahlaksızlıkların kurduğu ve koruduğu düzeni itiraz sizin neyinizeydi? Sistemin uygun gördüğü kadar, izin verdiği ölçüde ve denetleyebildiği biçimde yaşamak gerektiğini öğrenemeyenlerin sonu tarihte hep böyle olmamış mıydı? Kırda yaşamak dururken, bir lokma bir hırka kanaatkarlığı sizin için üretilmişken, size savaşta kan, fabrikada ter dökmekle sınırda muhafız olmak hakkı verilmişken, size mi düştü düzene isyan? Sistem meydan okuyordu. Ya eğersin başını ya da alırım başını diye. Çok ciddiydi, söylediğini de yapıyordu. Murat yanından hiç ayırmadığı küçük ve kara kaplı defterini çıkardı. İçindekileri büyük bir suçluluk duygusu içinde deftere yazmaya koyuldu. Yazdıkları Nesir'den çok şiire benziyordu. Bir yenilmişlik, ümitsizlik kokusu hissetmişti yazdıklarında. O gece gözüne uyku girmemişti. Sabaha kadar nöbete gidip gelenleri sessizce gözledi durdu. Çocukluğumuzu yaşayamadık biz. Hilkata inat sakallı doğduk. Gençliğimizi devler yedi sedasız sessiz. Devleri ellerimizle boğduk. Pususuna düştük inamerdin, kement boynumuzda yıllarca dolaştık durduk. Erteledik sevdamızı, gözyaşına aldırmadık, omuzladık dünyayı lakin kaldıramadık. Bir yenilmişlik, ümitsizlik kokusu hissetmişti yazdıklarında. O gece gözüne uyku girmemişti. Sabaha kadar nöbete gidip gelenleri sessizce gözledi durdu. 11. Tarihten alınmayan ibret ve sonuçları. Türkiye Cumhuriyeti Ön Asya topraklarında Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden sonra kurulan en önemli Türk varlığının adıdır. Selçuklu temelde Türk milletinin bu topraklardaki inşa hareketi misyonunu yerine getirmiştir. Bu devlet kurumunu, kavramını ve örgütünü yoktan kendisi üretmiştir. Selçuklu büyüyerek istiklal ve istikbalini idame ettirebilmiştir. Selçuklu da büyüme durunca sonun başlangıcına da gelinmiş oldu. Osmanlı ise Selçuklu ve ardından oluşan ortamın kültürel, idari, askeri ve sosyal mirası üzerine oturmuştur. Cihan devleti olan Osmanlı Bizans'tan aldığı kurumlar ve entrikalarla yapısını kozmopolitleştirmiştir. Osmanlı belirli bir dönemden sonra küçülerek varlığını sürdürme zorunda kalmıştır. 1683 sonrası Osmanlı'nın uyguladığı ya da uygulamak zorunda kaldığı politikanın adı ver ve idari maslahat ettir. Türkiye Devleti, Selçuklu ve Osmanlı mirası üzerine oturmuş, uyguladığı temel politika olarak da mevcudu muhafazayı esas almıştır. Etliye sütliye karışmayan, kokmayan bulaşmayan, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olurum paranoyasıyla tarihi bütün iddia ve mirasından feragat eden bir iç ve dış politika izlemiştir. Bu dönemin yönetici kadrosu dünyayı Türkiye'den, Türk'ü Anadolu'dan ibaret saymıştır. Türkiye'nin dışında da Türk var demek en büyük günah kabul edilmiş ve bunu söyleyenler tabutluklara tıkılmıştır. Biz çalışmalarımıza korkak, aciz, dar görüşlü, rahat düşkünü bu insanları ve yönetimlerini dahil etmeyeceğiz. Türkiye'de Atatürk sonrası yönetime gelenler ülkenin tarihini, dini ve insani değerlerini yanlış yorumlamışlardır. Anadolu'yu Helenleştirmeyi, kültürü paganlaştırmayı, milleti batırmayı batılılaştırmak olarak almışlardır. Türkiye'de hükümet olan bazı siyasi güçlerde Alparslan'a, Mevlana'ya, Fatih'e vermedikleri değeri emperyalist güçlerin liderlerine verebilmişlerdir. Bu çapsız ve cibiliyetsiz güruh günümüzde de mozaik diye bir kavram türeterek Anadolu'daki Türk varlığına karşı savaş açmışlardır. Bu topraklarda bir Kürt varlığından hararetle söz edenler, Türk varlığı söz konusu olunca mozaik kavramına sarılmaktadırlar. Bu ülkenin dev büyüklüğündeki gövdesine soğan büyüklüğündeki başların hükmetmesi devleti de, milleti de zavallı duruma düşürmektedir. Tarihini ve kültürünü kaldıramadığı bir milletin yönetimini üstlenenlerden fazla bir şey beklemek safdillilik olurdu. Bu sebepledir ki ülkemizde bütün kavramlar, kurumlar ve değerler tersinden okutulmaktadır. Marjinalliğin normalliği, beceriksizliğin becerisi, hainliğin demokratikliği, katilin insanlığı en çok tartışılan konuların başında gelmektedir ve bu bahsedilen çarpıklığın en temel ispatıdır. Ülkemizde kurumların büyük bir kısmının yöneticileri, değişen ve gelişen ortamı anlamada ve yönetmede aciz kalmışlardır. Maalesef bu kurumların başında ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli stratejik organlar da vardır. Bugün Türk devleti, Avrupa ve Amerika'da PKK'nın propaganda makinesine cevap vermekte aciz kalmıştır. Hırsızlığı, talanı, vahşeti, katliamı, ırz düşmanlığını, dinsizliği ve Allahsızlığı politik olarak alan bir örgütün gerçek yüzünü, kendi görsel ve yazılı basınına dahi anlatamayan bir devletin bunu dışarıya anlatması mümkün müdür? Bilinen 2500 yıllık siyasi, idari ve askeri birikimi olan bir ülkenin medyası, devlet düşmanı, millet düşmanı, polis düşmanı, asker düşmanı bir politikaya alet olmakta, ülkeyi yönetenler de bunu yalnızca seyretmektedir. Devlet, örgütlenmiş otoritedir. Örgütlenmekse başlı başına bir deneyim ve birikim sorunudur. Deneyim ve birikimi olanlar neyi, ne zaman ve nasıl yapacaklarını çok iyi bilirler. Kısa, orta ve uzun vadeli planları vardır. Olayların akışına kendilerini kaptırmazlar, olayları yönlendirir ve yönetirler. Yani onlar, mazilerindeki hata ve sevaplarından, kısacası tarihlerinden en verimli bir biçimde yararlanırlar. Geleceğe hazırlıksız yakalanmazlar. Tarih milletlerin hafızasıdır. Hafızası olmayan bir millet, kuru kalabalıktan öte bir önlem taşımaz. Ülkemizde tarihi olguların analiz ve sentezi, devletin istiklal ve istikbal amacı doğrultusunda yapılmamaktadır. Örneğin bugünkü siyasi partilerimizin Jön Türkler, İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Ahrar ya da Serbest Fırka, Terakkiperver, hatta Demokrat Parti gibi siyasi oluşumları yeterince bilmedikleri ve onların deneyimlerinden hiç yararlanmadıkları görülmektedir. Mesela Boyner bir zamanlar YDH adıyla piyasaya sürdüğü görüşlerin, Prens Sabahattin Bey'in Adem-i Merkeziyet görüşünün bir tür versiyonu olduğunu ve o görüşlerin ülkemize maliyetini bilseydi aynı yanlışta ısrar edemezdi. Taşnak, Hıncak, Etniki Eterya, Mavrimira ve adını bu sütunlara sığdıramayacağımız kadar fazla yıkıcı ve bölücü çetelerle geçmişte nasıl mücadele edildiği ya da edilemediği yeterince bilinseydi, bugün PKK diye bir sorun olmazdı. Bugün teşkilat-ı mahsusayı ve örgütlenme biçimini bilen kaç istihbaratçımız var? 16. yüzyılda Kanije'de Tiryaki Hasan Paşa'nın düşmanları uyguladığı taktik ve propaganda, 20. yüzyılda General Allenby tarafından Filistin'de aynen Türk kuvvetlerine karşı uygulanmış ve yenilmemizi sağlamıştır. Geçmiş bugünkü birçok sorunun çözüm reçetesini de bünyesinde taşımaktadır. Milletler mezarlığı hüviyetindeki tarih, geçmişinden ibret almayan toplumların hazin sonlarıyla doludur. Bu neden böyle olmaktadır? Bu millet kendi kendisini ifade edemez ve savunamaz hale nasıl getirilmiştir? Türk varlığına düşmanlığın sebepleri nelerdir? Nihayet bu gayri milli ve insanlık dışı uygulama ve bakış açılarının değiştirilmesi mümkün değil midir? Bütün bu soruların cevaplarını uzun uzun vermek mümkündür. Ancak biz burada özellikle bugün teröre teslimiyetten başka bir yol göremeyen alçakların gözlerden sakladıkları bazı konulara değineceğiz. Türk milletinin ebed müddet varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan milli varlığa yönelen tehditleri anında tespit etme, analiz etme ve önleme yeteneğine sahip istihbarat faaliyetlerine yeni misyon kazandırmak hususunda yoğunlaşacağız. Zira istihbarat bir devletin gözü kulağı ve dilidir. Hainler önce buradan vurdular. Duymayan, görmeyen ve konuşmayan bir devletin imhası son derece kolay olacaktır. Faili meçhul, kontrgerilla ve benzeri kavramlar yukarıdaki kirli amacın kapatılması için kullanılan kavramlar olmuştu. Eğer bu vatan düşmanları faili meçhul cinayetlerin aydınlanması amacında olsalardı, faili malum cinayetler içinde zerre kadar olsa bir kelime söz ederlerdi. Katillerin bile bile propagandasını yapan hainlerin amaçları insan hakları olsaydı, mazlum ve maktullerin haklarını da savunurlardı. Bu nankör varlıkların amacı demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak olsaydı, faşist, komünist bir örgütün eylemlerini masum hak arama hareketi olarak nitelemezlerdi. O halde bu şer odaklarının bütün kavram, eylem ve kuramlarının milli varlık aleyhine yönlendirilen propagandadan başka bir şey olmadığını herkes adı gibi bilmelidir. Milli İstihbarat Teşkilatı, milletimizin varlık yokluk kavgasında olmazsa olmaz şartı niteliğinde olan stratejik bir örgüttür. Bu örgüt bugün yeterli ve zamanında istihbarat sağlama, propaganda, önleme, psikolojik harp, manipüle etme ve karşı koyma yeteneğine sahip değildir. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla karakol baskınlarını, intihar saldırılarını, ülke içerisinde şer odaklarının komite toplantılarını dahi haber almamaktadır. İstihbarat teşkilatı bugün kimin sağcı, kimin solcu, tarikatçı ya da Kürtçü olduğunu tespitle yetinen bir kuruluş hüviyetine bürünmüştür. Bu durum milletin geleceğinden güven duyamaz duruma düşmesine sebep olmaktadır. Hatta istihbarat teşkilatı bugün sesli ve görüntülü basında kendi kendini savunamaz duruma sokulmaktadır. Günümüzde istihbarat teşkilatlarının yüklendikleri 3 önemli misyon vardır. 1- istihbarat toplamak, 2- teknolojik casuslukları önlemek ya da yapmak, 3- iri, diri ve canlı bir kamuoyu oluşturmak. Şimdi sormak lazım, bizim istihbaratımız bunların hangisini tam olarak yapabilmektedir? Kuşkusuz bu soruya olumlu olarak kimse cevap veremez. O halde milli varlığın en stratejik unsurlarından birisi olan bu organizasyonun iletişim ve bilgi çağının mantığına uygun biçimde reorganize edilmesinin hayati önem taşıdığı her türden tartışmanın üstünde görülmelidir. Şimdi bu teşkilatın vefakar unsurlarını dağlarda, kırlarda ve mağaralarda telef etmek yerine onları çağın mantığına uygun biçimde kullanmak gerekir. Bu teşkilat, Gece Yarısı Ekspresi adlı Türk düşmanı filme uygun kalite ve nitelikte bir filmle cevap verdirebilmeliydi. Dünyanın kullandığı aygıt ve teknolojileri kullanabilmeli, yani bugün internetin en fazla bu örgütü ilgilendirdiğini fark edebilmeliydi. Yine bu teşkilatın kurmayları, mağaradaki ve kırdaki elikanlı silahlı teröristten daha tehlikeli olanının, stüdyoda haber yorumu yapan, dahası demokratlığı ve insan haklarını milli varlığımız aleyhine yorumlayan art niyetliler olduğunu çok iyi bilmelidirler. Sırtında kamera cumartesi annesi üreten medyanın, birçok kameraman ve spikerinin terör örgütleriyle doğrudan ilişkili haber ve yorum ürettiğini anlamak için çok da fazla zeki olmaya ihtiyaç yoktur. Yumuşak koltuklarda yudumladığı Nescafe'nin rehavetiyle millet, devlet, asker aleyhtarı yazı yazan köşe yazarları, terörün asıl hami ve teşvikçileridir. Terörün beyinleri stüdyolarda, kuyruğu beka veya Şam'dadır. Gazeteci, programcı, yapımcı veya kameraman maskesi takarak görev ifa eden teröristler, katliamla görevli teröristlerden daha etkin olmaktadırlar. Bunu çok iyi görmek gerekir. Teröristler eylemlerini medya ve uluslararası vitrinlerde görünmek için yapmaktadırlar. Gündemde kalmak, dikkat çekmek, varlığını ispat etmek için insanlar vahşice katledilmekte, arabalar yakılmaktadır. Bütün bunlar televizyon ve gazetelerde yer alabilmek için yapılmaktadır. Terörün arkasından medyanın çekilmesi, terörü %80 ölçüsünde bitirir. Geri kalan kılıç artıklarını temizlemek sorun değildir. Bugün maalesef her alanda olduğu gibi, bu alanda da birinci öncelikle yapılması gerekenler bir kenara bırakılmış, en son yapılması gerekenler de en önce yapılmaya başlanmıştır. Ancak burada üzerinde önemli durulması gereken, değişen dünyadaki yeni yönelimler, jeopolitik ve jeostratejik unsurlarda meydana gelen gelişmeler, kuvvetlerin yeni ağırlık merkezleri çerçevesinde Türkiye'nin uygulayacağı orta ve uzun vadeli politikaların ne kadar aciliyet arz ettiği hususudur. Bu da yalnızca resmi örgütlerin yapacağı bir iş değildir. Üniversiteler, çeşitli özel kurum ve kuruluşlar, stratejik enstitüler kurarak günümüz dünyasındaki etnik, milli, dini, teknolojik ve ekolojik yönelimler konusunda siyasilere yardımcı olarak argümanlar sağlamalıdır. Bu ülkeye yönelen tehdit ve tehlikelerin resmi kurumları ilgilendirdiğinden daha çok özel kuruluşları ve halkı ilgilendirdiği herkes tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Devlet ortadan çekilince 1 Mayıs'taki Kadıköy kaosu ülkeye tamamen egemen olacaktır. Öyleyse hiç kimsenin ülkenin psikolojik ve sosyolojik değerlerinin sağlıklı tutulmasındaki sorumluluklarından kaçınmaması gerekir. Madem ki propaganda kansız bir savaş, savaşsa kanlı bir propaganda hüviyetine bürünmüştür, o halde ülkenin istiklaline kast edenler bu psikolojik harp taktiğini en az içimizdeki 5. kol ajanların kadar iyi kullanmak gerekecektir. En iyi propaganda ise gerçeği dürüstçe ve korkusuzca ortaya koymakla yapılır. Bunun devletin televizyonu bile yapmamaktadır. Onlar devletle terör ve yıkıcılık arasında tarafsız olduklarını övünerek söylemektedirler. Ülkemizde en önemli ve stratejik ülkeyle yalnızca mide bağı olan kişilerin eline geçmiştir. ülkeye gönülden bağlı olanlar öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görmektedir. Bu filmi Osmanlı döneminde, özellikle de 2. Balkan Harbi'nde Dışişleri Bakanımız olan Gabriel Naradokya'nın marifetiyle daha önce de seyretmiştik. Tarihten kopmanın, kurumlar sıfırdan başlatmanın ve yanlış ellere ülkenin yönetimini teslim etmenin bedelini milletçe hep birlikte daha uzun süre ödemeye devam edeceğiz. 2. Bölüm. İnsanı tanımanın önemi. 1. Dolaylı insan. Sanayi toplumunun yoğunlaşmış ve ruh mengenelerinin arasına sıkışmış olan insanı, geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Birey, hayat ritmindeki hıza, manipüle edilmiş ihtiyaçların baskısına ve zihnini işgal eden kavram kargaşasına psikososyal yönden değişerek cevap vermiştir. Aslında bu filantropik, insani, olmayan durum teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmenin doğal sonucudur. Zira çevrede hiçbir şey eskisi kadar doğal sonuçtur. Bitkiler ilaçlı, etler hormonlu, sular kirli, gıdalar zehirli, hatta hava bozuktur. Böylece insanoğlunun içinde yaşadığı geleneksel çevre değişime uğrayınca, insanoğlu da varlığını sürdürebilmek için hem fizyolojik hem de psikolojik olarak değişme lüzumu duymuştur. Öte yandan midenin zihne, ayağın başı hükmetmeye başlamasıyla da değişen değerler sisteminde insan doğrudan açık, net ve kesinlik arz eden özelliklerini yitirmiştir. Roller bir başka oynanmaya başlanmıştır. Kavramlar, sözler ve tavırların eski anlamları kaybolmuştur. Samimiyet, sevgi, aşk, kadirşinaslık ya da vefa gibi insanı insan yapan bağlar soyutlaşarak yok olmaya yüz tutmuştur. Artık bu türden değerlerin karın doyurmadığı ileri sürülerek, köprüyü geçene kadar katlanmalı biçiminde geçici, yapmacık ve oportunist tutumlar yüceltilmiştir. Günümüzde birey dolaylı bir insan haline gelmiştir. Dolaylı insan, söylediğiyle söylemek istediği birbirinden farklı, tavırlarında kesinlik olmayan, eylemiyle söylemi çelişen, doğrusu ve yanlışı ortama ve şartlara bağlı olarak değişen insan demektir. Onun için haramla helal, vatanseverle vatan haini, iyi ile kötü yoktur. Dengeler, durumlar ve ortamlar vardır. Dolaylı adamın ilkesi yoktur. Hem redci hem kabulcü tavrı aynı anda sergileyebilir. O, kendisini herhangi bir değere yalnızca pamuk ipliğiyle bağlayabilir. Sıkıştığı anda tereddüt etmeden en yakınındakini kurban vererek kendini kurtarmaya çalışır. Televizyonda sık sık sözlerim yanlış anlaşıldı ya da ben öyle demek istememiştim türünden konuşan insanların hemen hemen tamamı bu gruba girer. Yıllarca sonra belki de ilk defa bir mertlik yapmış, yanlışlıkla düşündüklerini sansürlemeden söylemiştir. Derhal tevile geçer ve kendi kendini tekzip edebilir. Aranızda husumet ve uyuşmazlık bulunan birisi hakkında sizinle konuşurken onun hakkında söylenmedik söz bırakmaz. Onunla konuşurken de sizin hakkınızı aşağılayıcı sözler söyleyebilir. Örneğin milliyetçilerin yanında solculara, solcuların yanında da milliyetçilere söylenmedik söz bırakmayan tiplerdir bunlar. Bürokrasi bu dolaylı, açı ve ortay ve yumuşak kimlikli kişiler tarafından doldurulmuştur. Kurumların yönetimi büyük ölçüde bunların elindedir. Bu tip insanların elindeki yönetimden kararlılık, ilkeli davranış ve tutarlılık beklemek eşyanın tabiatına aykırıdır. Olacak işiniz için bile parti başkanından, milletvekillerinden ya da önemli birisinden telefon ettirmenizi ister. Her tutum ve davranışı gelecekte kendisini daha üst bir makama taşıyacak biçimde programlıdır. Üstlere karşı kişiliksiz, silik ve uşakça bir tutum takınırken, astlara karşı kelimenin tam anlamıyla bir despottur. Sözüm odun gibi olsun ama hakikat olsun türünden bir yaklaşım, bu türden insanların en nefret ettikleri tavırdır. Yunus'un düz olarak getirdiği odunları değil, Nemrut'un biçimsiz ve hantal odunlarını daha çok tercih ederler. Bu tipler eğriye, biçimsizliğe ve harama o kadar alışmışlardır ki, ihtiyarlıklarında bile ellerine tutuşturulan bastonların eğri büğrü türden olmasını isterler. İnsanların bu kadar dolaylı hale geldiği bir yerde ilişki kurarken son derece dikkatli olmak gereklidir. Özellikle bu tür insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde konuşmaların son derece dikkatli ve seçilerek yapılması gerekir. Bu yönden İslam peygamberinin sözleri herkese söylenecekler, bazı insanlara söylenecekler ve hiç kimseye söylenmemesi gerekenler şeklinde yaptığı ayrımı hep hatırda tutmak elzemdir. Sözleri imalı, açıklamaları müpem ya da neye hizmet ettiği muğlak olan dolaylı insanın şerrinden korunmak için şeytandan korunma yöntemlerinin aynısını uygulamak gereklidir. Bugün her zamandan daha çok dolaylı insanlara karşı uyanık olmanın zamanıdır. Zira ilişki içerisinde olduğu insanları iyi tanıyan ya da geçmişte düştüğü hataları tekrarlamayan insanların başarılı olmak için çok da fazla bir şey yapmaya ihtiyaçları yoktur. adeta ahlakını siyasileştirmiş olan dolaylı insan tiplerini, gösterdikleri özellikleri esas alarak analiz etmekte büyük bir yarar vardır. 2. Silik tipler. Bu tipler, bir insana yaklaşılacak ya da uzak durulacak zamanın planını yapmakla ömürlerini geçirirler. Kanaatleri yoktur, dengeleri vardır. Cebinin birinde evet, diğerinde hayır cevabıyla dolaşırlar. Kelimenin tam anlamıyla ortamcıdırlar. Bu kalemunlar doğallıklarından, onlar suniliklerinden dolayı kılıktan kılığa girer. Onlar için ahlak ve erdem yoktur, uygun ortam ve şartlar vardır. Dün yaraladığı arkadaşlarıyla bugün varını yoğunu bölüşebilir. Bugün birlikte yemek yediği, kadeh tokuşturduğu, koyun koyuna yattığı arkadaşlarını yarın boğazlayabilirler. İnsanları ve insanlıkları ucuza alır, ucuza kapatır ve ucuza elden çıkarırlar. Çirkini güzel, yalanı hakikat, namerdi mert gibi tarif etmekte ustadırlar. Uzaktan adam olarak görünmeyi meslek edinmişlerdir. Ahlak, erdem ve onur gibi kavramlardan habersiz gibi görünürler. Kazara ahlaki bir tavır, insani bir yardım yaptıklarında ömür boyu bunu her önüne gelene anlatırlar. Bir vecd anında dilenciye verdiği o küçük bozukluk parayı geri dönerek istemekte hiçbir ahlaki kusur görmezler. Yapabildiği kadar gösteriş, becerebildiği kadar hile, yutturabildiği kadar yalan bu karakterlerin temel meyvesi sayılır. Namus gibi namussuzluğu, helal gibi haramı savunmakta bir sanatkar kadar beceriklidirler. Hiçbir zaman karşısındaki hakkında gerçek kanaatlerini ve düşündüklerini söylemezler. İçinden söver küfrederken yüze karşı gülmek, iş ilişkilerinde rol yapmak, biri bin gösterip birilerini aldatmak, sağlam bir arkadaş bulup istismar etmek, nüfuzlu şahsiyetlerin yanında görünmek temel aldıkları ilkelerdendir. Yukarıdan gülüşüp aşağıdan tepişmek doğalarının gereğidir. Bazen tarif ettiği bazı tipler, siliklerin karakter ve insanlık sınırlarının çizgisi gibidir. Sefahat meydanlarında döküp saçtıkları fikirleri ve paracıkları devşirip kendilerine mal etmesini bilir. Çoğu kez talihsizliğinden olacak gücünü, zaaflarının ve tembelliğin emrine verir. Zaman zaman başkalarının işi olduğunda mucizeler yaratan, kendi işlerini yüzüstü bırakan o yaman ve mutsuz kişi hüviyetine bürünebilirler. Bunlar, ellerindeki büyülü lambayı ona buna verdiklerini sanan alaaddinlerdir. Kendi çıkarları işe karışmadığı zaman uzak görüşlüdürler, hükümleri yerindedir, danışmanlıkta üstlerine yoktur. Onlarda hareket eden kafa değil kaslardır. Yaşayışlarındaki tutarsızlıkla aşağı zekalar tarafından kınanmaları hep bundandır. Silik tiplerin yemini, ticaret anlayışı, söz verişi, ahde vefası, sempatisi, antipatisi, milliyetçiliği, solculuğu ve bunlara benzer durumlardaki tavırlarındaki esas, bir anlarının bir başka anlarına uymamasıdır. Dış görünüşleri saray kadar cezbedici, içleri kof bir mağara kadar süflidir. Sözleri mangal külünü havalandırır. Ahlak ve fazilette zirveleri dolandırır gibi görünür. Dindarlar gibi dinlerinin gereklerini yerine getirirler. İş ciddiye, durum zora girince bir anda ortadan kaybolurlar. Kendi boylarını uzatacak yerde başkalarının boylarını kısaltmaya, cahilliklerini azaltacak yerde başkalarına yaygınlaştırmaya özel bir önem atfederler. Yukarıdakilere yaranmak, aşağıdakilere hoyratça yaklaşmak davranışlarını yönlendiren en önemli ilkelerdendir. Öptükleri eli, yaladıkları kemiği kimselerin kapmaması için kendilerini heba edecek kadar zorlarlar. Makam ve mevki sahiplerine yaranmak, can düşmanına gülümsemem, en murdar bayağılıklarla uyuşmak, menfaatleri tehdit edenlere karşı koyabilmek için ellerini de vicdanları da rahatlıkla kirletebilirler. Eğer bir gün gelir de çevrenizde vuku bulan en büyük çirkinlerin ardında kendi arkadaşınızın yüzünü görme bahtsızlığını uğrarsanız, bilmelisiniz ki silik tipler konusunda oldukça cahilsiniz. Hükmü geçmesi mukadder olan yargıları aşırı derecede önemsiyorsanız da işiniz oldukça zor demektir. Yüreğimizi yüreğiyle birleştirmeyi düşündüğünüz bir arkadaşınız bile size selam veren misafirleri daha kıskanıyorsa ya misafir ya da arkadaş konusunda yeterince deneyim geçirmemişsiniz demektir. O ünlü düşünürün dediği gibi evren üzerinde bireyler bir ölçüde anlaşabiliyorlarsa bunun tek nedeni birbirlerini yanlış anlamalarıdır. Eğer birbirlerini gerçekten tanımış olsalardı hiçbir zaman anlaşamazlardı. Şunu da bilmek gerekir ki bu söz insan doğasının kötümser bir tanımı olduğu gibi çoğu zamanda insanların gerçeğini yansıtan yanılmaz bir ölçüdür. 3. Maskeli kişilikler. Diğer insanlarla aranızdaki sosyal uzaklık olması gereken kadar mıdır? Söylediklerimiz gerçekte söylemek istedikleriniz midir? Başkası hakkında konuşurken aslında kendi kişiliğinizi tarif ettiğinizin farkında mısınız? başkasını tanımanın ya da tanımlamanın temelde kendinizi tanımak anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Neyse, bütün bu söylenenler esaslı iletişimi şu veya bu biçimde ilgilendiren sorulardır. Kendini anlatabilmek ve başkasını anlayabilmek, işte bütün mesele bu. İnsanların kolay öğrenen ancak çok güç değişen bir doğaları vardır. Alışkanlıkların, tutumların ve saplantıların değiştirilmesi çoğu zaman yılları alabilmektedir. Özellikle ön söz yerine son söz söylemeye alışmış olanlar, gerçeği değil görüntüyü, açıklığın boyutunu küçümseyenlerle göründüğü gibi olma gayreti içinde olamayanların değişmesi oldukça zordur. Birey, sahnesi dünya, dekoru bütün doğayla olan bir tiyatroda rolünü oynamaya çalışan yaratıktır. Eseri Allah'a ait olan bu sahnede kişiler gerçekleri değil görüntüleriyle yer alırlar. George Eliot, bir miktar rol yapmadan mümkün olan hiçbir eylem yoktur diyor. Kimileri ete kemiğe bürünüp rolünü layıkıyla yerine getirme gayreti içine girerken, kimileri de etten kemikten kurtulup sahnedeki sahtelikten uzaklaşmakta ve kendi gerçeğiyle baş başa kalmaktadır.